Ayrım 11, Suçlamalara Karşı Gerçekler, İlker Başbuğ, sayfa 149. 20 Şubat 2013, teröristler muteber tanık, ülkenin genelkurmay başkanı değil. Türk ordusunun komutanı olarak beraber çalıştığım üst düzey devlet yöneticilerini tanık olarak gösterdim ve mahkeme tarafından dinlenilmelerini istedim. Mahkeme bu isteğimizi reddetti. Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet protokolü açısından dört nolu sırada bulunan bir kişinin devletin üst düzey yöneticilerini tanık olarak göstermesinden daha doğal bir şey olamaz. Ancak burada doğal olmayan başka bir şey vardır. Tanık olarak dinlenilmeleri istenen üst düzey devlet yöneticileri, kendileri tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen kişinin iddiaya göre cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başı ve üyeleridir. Eğer ileri sürülen bu iddia ciddiyse ve Türkiye ciddi bir hukuk devleti ise, mağdur durumda oldukları düşünülen bu üst düzey devlet yöneticilerinin iddia makamının talebiyle mahkeme tarafından kamu tanıkları olarak dinlenmeleri gerekirdi. Ama Türkiye'de hukuk alanında o kadar büyük cinayetler yaşanıyor ki, bunların sonucu olarak da mağdurların sanık tarafından tanık gösterilmesi gibi dünyada emsali bulunmayan hukuk garabetleri de ortaya çıkabiliyor. Sayın Başbakan'ın suçlandığımız konulara ilişkin çeşitli zamanlarda konuşma ve beyanları olmuştur. Bu konuşmaların bizim açımızdan önemi, bunların birer siyasi konuşma olmasından ziyade, bu konuşmaları yapmadan aylar önce tanıklığını talep ettiğimiz bir kişinin hukuki değer taşıyan konuşmaları olmasıdır. Yapılan bu konuşmalara dikkatle bakılırsa, iddianamede bize yöneltilen suçlamalara karşı bir isyan ve reddedilişin olduğu açıkça görülebilir. Mahkeme bu beyanları bu açıdan görmezlikten gelemez. Aksi takdirde yine diğer zamanlarda olduğu gibi yeni bir hukuk cinayetine neden olabilir. Özellikle 2008-2009 yılları arasında beraber görev yaptığımız üst düzey silah arkadaşlarımı da 30 Mayıs 2012 tarihinde resmen tanık olarak gösterdim ve mahkeme tarafından dinlenilmesini talep ettim. Mahkeme bu isteğimizi de neredeyse 8 ay geçtikten sonra reddetti. Tanık olmalarını istediğim değerli komutan arkadaşlarım 18 Şubat 2013 tarihinde Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen duruşmaya geldiler ve mahkeme tarafından dinlenmeyi beklediler. Gün boyu Silivri Cezaevi kampüsünde sabırla bekleyen değerli arkadaşlarımı da teşekkür ederim. Dipnot: 18 Şubat 2013 tarihinde Ergenekon duruşmasında Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Oramiral Metin Ataç, Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Emekli Orgeneral Aydoğan Babaoğlu ve Jandarma Eski Genel Komutanı Emekli Orgeneral Atilla Işık hazır bulunmuşlardır. Mahkeme tanık dinleme taleplerinin tamamını reddetmiştir. Yazarın notu. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 178. maddesine göre mahkeme bu kişileri tanık olarak dinlemek zorundadır. Böyle bir talebin reddedilmesi yine Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 289'a H maddesine göre Yargıtay için mutlak bir bozma nedenidir. Bu konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun da kararı vardır. Buna rağmen mahkeme tanık dinleme taleplerini büyük bir cesaretle reddetmiştir. Bu inanılmaz bir karardır, inanılmaz bir durumdur. Bunu hiç kimse izah edemez. O zaman bu mahkeme bu şekilde davranabilme gücünü nereden almaktadır, neye güvenmektedir? Türkiye'de yargı ve yasama erki bu duruma daha ne kadar seyirci kalmaya devam edecektir? Yüce Türk milleti, senin adına yargılama yaptığını ifade eden mahkeme, terörist Şemdin Sakık'ı muteber bir tanık olarak dinlemiş, buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış, Emekli Orgeneral Işık Koşaner ile kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'nın tanıklığına itibar etmemiş ve onları dinlememiştir. Bu şekilde hareket edebilen bir mahkemenin adil yargılama yaptığını ve neticede de adil bir karara ulaşabileceğini beklemek mümkün müdür? Elbette hayır. 5 Mart 2013, meşruiyetini yitiren mahkemeler. Geçtiğimiz günlerde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan bir çizelgeye dayanarak mahkemede 2 saat 18 dakika konuştuğum ve savunma yaptığım şeklinde bir haber medyada yer aldı. Kimsenin bu haberi sorgulamaması üzerine bu konuya bir açıklık getirilmesinin uygun olacağını düşündüm. Bugüne kadar geçen sürede sadece 27 Mart 2012 tarihinde yapılan duruşmada konuştum. Konuşmanın amacı da mahkemede niçin savunma yapmayacağımı açıklamaktı. Bu konuşma duruşma tutanaklarında 1,5 sayfayı kapsamaktadır. Okunması da olsa olsa en fazla 10 dakika sürmüş olabilir. Konuşmada özellikle şu noktalara değinmiştim. Bana terör örgütü yöneticisi diyenlere şaşarım. Bu suçlama hiçbir zaman kişisel bir suçlama olarak kabul edilemez. Şahsım üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yöneltilen ağır bir suçlamadır. Bu suçlama aynı zamanda siyaseten devletimize de yöneltilen son derece ağır ve haksız bir ithamdır. Bugün burada savunma yapmayacağım ve hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim. Türk ordusunun üniformasını onur ve gururla taşıdığım 53 yıl boyunca vatanıma, milletime, devletime ve orduma sadakatle hizmet ettim. Aksini iddia edenleri bugün benim, yarın ise tarihin affetmeyeceğine inanıyorum. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un internet andıcı davasının 27 Mart 2010 tarihinde görülen 58. duruşmasında yapmış olduğu konuşmadan alıntıdır. Konuşmam 10 dakika sürdü ise geriye kalan 2 saat 8 dakikada ne oldu? Bu süre mahkeme başkanının savcılık sorgu tutanağını okuması ve kamuoyunda büyük tartışmalara ve tepkilere neden olan iddianamede olmayan bazı soruların tarafıma yöneltilmesiyle geçmiştir. Yöneltilen sorulara da cevap verilmemiştir. Hal böyleyken mahkeme tarafından 2 saat 18 dakika konuşma yapıldığının ileri sürülmesini anlamak mümkün değildir. Silivri'deki mahkemeler cezaevi kampüsü içindedir. Böyle bir uygulamanın dünyada eşine rastlanamaz. Bu mahkemelerde adil yargılama yapılmamaktadır. Bu nedenle buradan adil kararlar da çıkmaz, çıkamaz. 27 Mart 2012 tarihinde bütün gücümle isyan ettiğim durum her geçen gün herkes tarafından da açıkça görülmekte ve anlaşılmaktadır. Silivri'de yaşanan hukuk cinayetleri o kadar büyük boyuta ulaşmıştır ki artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Bunun son örneği de darbe iddialarının mağduru durumunda olan hükümetin bir üyesinin yapmış olduğu bir konuşmada söylediği şu sözlerde görülmektedir. Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ'un terör örgütü üyesi olarak nitelendirilmesi bu davaların meşruiyetine gölge düşürmüştür. Dipnot: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın 1 Mart 2013 tarihinde CNN Türk'te yayımlanan Ankara Günlüğü programında uzun tutukluluk sürelerine dair yapmış olduğu değerlendirmeden alıntıdır. Bu cümle önemlidir ve çok anlamlıdır. Meşru sözcüğü esas itibariyle yasallık anlamına gelmektedir. Ancak aynı zamanda toplumun kabul etmesi, benimsemesi ve desteklemesi anlamlarını da taşımaktadır. Hem bu mahkemelerin Türk milleti adına yargı yetkisini kullandığını söylemek hem de aynı mahkemelerin Türk milletinin gözündeki meşruiyetini yitirdiğini ileri sürmek ülkedeki çok şeyin tükenme noktasına gelmekte olduğu anlamına gelir. Umarız ki elde kalan mevcut zaman tükenmeden yetkili ve sorumlu makamlar üzerlerine düşen tarihi görev ve sorumlulukları yerine getirirler. 18 Mart 2013 Sözün değil, hukukun tükendiği nokta. Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesi silahlı örgüte ilişkindir. Devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek suçunu kapsamaktadır. İddia makamı tarafından hazırlanan ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilen iddianameye göre, Genelkurmay Başkanı ve Genelkurmay Karargahı işte bu madde ile suçlanmaktadır. Önce Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında önemli rol alan Profesör Doktor Sayın İzzet Özgenç bu konuya ilişkin olarak ne demektedir ona bakalım. Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı görevini yapmış ve bu görevden yaş haddinden emekli olarak ayrılmış olan bir kişinin görevi başındayken terör örgütünün yöneticisi olarak faaliyet icra ettiğini iddia etmek bir akıl tutulmasının yansımasıdır. Bu iddia Cumhuriyet Savcılığı göreviyle bağdaşır bir yaklaşım çerçevesine yapılan bir değerlendirme sonucu varılan bir kanaat ürünü değildir. Aynı değerlendirme söz konusu iddianın yer aldığı iddianameyi kabul eden hakimlerin kararı bakımından da geçerlidir. Genelkurmay karargahı örgüt olamaz. Örgütsel yapı ileri sürülemez. Bir kamu kurumundaki hiyerarşinin gerektirdiği ilişkiler örgütsel sayılamaz. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşmasında bu suçlamaya karşı kesin bir tavır aldı, şunları söyledi. Yapılan benzetmeleri ve yakıştırmaları da asla doğru bulmuyorum. Yani bir örgüt elemanıymış, bir örgütün mensubuymuş gibi bu tür yaklaşımları bir defa kesinlikle çok çirkin buluyorum. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı makamına gelmiş bir insan için bu tür bir yakıştırmanın, bu tür benzetmenin doğru olmadığını ve kesinlikle insaf dışı olduğunu düşünüyorum. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da aynı konuya bir konuşmasında şöyle değindi. Terör örgütü üyesi olarak nitelendirmesi bu davaların meşruiyetine gölge düşürmüştür. Çünkü Türkiye'de hiçbir vatandaşımız, bu davalara destek olan insanlarımız dahi böyle bir nitelemeyi kabul etmiyorlar, yakıştırmıyorlar. Hukuki, ahlaki ve vicdani gerekçelere dayanan bu itirazlar böyle bir suçlamayı kabul etmemekte, bu şekildeki bir suçlamayı en hafif deyimiyle akıl tutulması olarak nitelendirmektedir. Bütün bunlara rağmen bugüne kadar yaşananlar ve görülenler iddia makamı ve mahkemenin durumunda değişiklik olmadığını göstermektedir. Onlara göre 3 Mart 2004 tarihinde Ankara'da yapılan bir panele katılmış olması, 2004 yılında Genelkurmay Karargahı'nda gazeteci Sayın Mustafa Balbay ile görüşmesi, 2009 yılında yurt dışındayken Genelkurmay 2. Başkanı ile görüşüp kendisine talimat vermesi, iki kişi arasında geçen bir telefon görüşmesinde isminin geçmiş olması, 26. Genelkurmay Başkanı'nın sadece ve sadece iddia edilen Ergenekon terör örgütüne yönetici olması için yeterlidir. İleri sürülen bu iddiaların hepsine cevap vermeye çalışmak bile anlamsızdır. Öyle ki iki kişi arasında geçen bir telefon konuşmasındaki kişilerden biri daha önce almış olduğu cezası sağlık nedeniyle affedilen bir kişidir. Ancak bu kişinin Genelkurmay Başkanı'nın desteğiyle kamu güvenliği müsteşarlığına atanmasının sağlanması söz konusudur. Bu düşünceyi benimseyen, dikkate alan mahkeme, Genelkurmay Başkanlığı'nın yazışmalarını da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan Terörle Mücadele Şubesi'nin iki personeline incelettirmekte hiçbir sakınca görmemektedir. Bütün bu önemli noktaları bir yere bırakalım. İddia makamı ve mahkeme ceza kanununun 314. maddesine göre bir suçlamaya neden ihtiyaç duymaktadır? Bu sorunun cevabını arayalım. İleri sürülen esas suçlama, Türk Ceza Kanunu'nun hükümete karşı suçları tanımlayan 312. maddesine dayanmaktadır. Bu maddeye göre suçun oluşumu için ortada mutlaka cebir ve şiddetin var olması gerekmektedir. Cebir ve şiddet unsuru var mıdır? Hayır. O zaman cebir ve şiddet unsurunu nasıl yaratacaksınız? Yapay bir şekilde bir örgüt oluşturacaksınız. Bu örgüte birbirleriyle hiçbir ilgisi olmayan kişileri arayıp bulup koyacaksınız. Ancak bu da yeterli olmayınca inanılmaz bir şekilde cebir ve şiddet içeren Danıştay cinayeti ve Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalama gibi eylemleri de iddia edilen bu yapay örgüte mal edeceksiniz. Daha sonra da iddia edilen örgüt içinde bulunduğu ileri sürülen herkesin bu cebir ve şiddet eylemlerine katkılarının ne olduğunu somut delillere dayanarak ortaya koymadan, normatif bir değerlendirmeye tabi tutmadan işlenen bu suçlara ortak edeceksiniz. Buna da hukuk diyeceksiniz. İşte yapılması istenilen budur. Bu arada maalesef Terörle Mücadele Kanunu'nun 3. maddesine göre de terör suçlarının kapsamı çok geniştir. Bu maddeye göre de herkes kolaylıkla terörist olarak suçlanabilir. 26. Genelkurmay Başkanı ve karargahı Ceza Kanunu'nun 312. maddesi çerçevesinde cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmekle de suçlanmaktadır. Mahkeme üyesinin yaptığı bir açıklamaya göre de internet andıcı asıl suç unsuru olarak görülmüştür. İddiaya göre internet siteleri üzerinden yapılacak kara propaganda ile ülkede kaos ortamının, diğer bir deyişle darbe ortamının yaratılması amaçlanmaktadır. Yani asıl silah internet siteleridir. İnternet siteleri Genelkurmay Karargahı'nda Bilgi Destek Dairesi'nin bünyesi içerisindedir. İddialara göre kaos ortamının yaratılmasını isteyen, düşünen 26. Genelkurmay Başkanı en son polis tarafından kaleme alınan tespit tutanağına göre göreve gelir gelmez şu direktifi vermiştir. Genelkurmay Başkanı tarafından İç Güvenlik Harekat Dairesi'nin terörle mücadelenin bütün alanlarını kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılması, Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nın lağvedilmesi ve lağvolunan şubelerin tek bir şube olarak teşkilatlandırılarak ilgili dairelerin bünyelerine dahil edilmesi direktifi verilmiştir. Hem kaos ortamını yaratmak isteyeceksiniz hem de bünyesinde bütün internet sitelerini bulunduran daireyi ortadan kaldıracaksınız. Bu iki şey bir arada olamaz. Gelelim bir suç unsuru olarak gösterilmeye çalışılan internet andıcının ne olup olmadığının bir defa daha ortaya konulmasına. Andıçta kesinlikle suç teşkil edecek bir husus yoktur. İddia makamı da aslında bunu kabul etmektedir. Şöyle ki hazırladığı iddianamenin 67. sayfasında bu konuya değinmektedir. Planlama ve kurum içi onay aşamalarına uygun olarak bir andıç hazırlanması ve bunun şeklen hukuka uygun olması amacının da hukuka uygun olduğunu göstermez. Bu andıç ile yeni internet sitelerinin kurulması planlanmıştır. Açılması planlanan bu siteler ise hiçbir zaman aktif hale getirilmeden, yayına geçirilmeden, görülen lüzum üzerine Haziran 2009'da bu çalışma da sona erdirilmiştir. Görüldüğü gibi bu siteler vasıtasıyla bir suç işlenebilmesi söz konusu bile olamaz. Bilindiği üzere Ağustos 2008'den önce açılmış olan siteler de Şubat 2009'da kapatılmıştır. Dolayısıyla Şubat 2009'dan 20 Ağustos 2010'a kadar olan bu süreçte iddia edildiği ve düşünüldüğü gibi Genelkurmay'ın kara propaganda amacıyla kullanabileceği internet sitesi bile yoktur. İddia makamı ve mahkeme bütün bu maddi gerçekler karşısında hala 20 Ağustos 2008 ile 30 Ağustos 2010 arasında Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet üzerinden kara propaganda faaliyetleri yapılarak kaos ortamı yaratılmaya çalışılabileceğini nasıl düşünebilir? Böyle bir iddiayı nasıl ileri sürebilir? 26. Genelkurmay Başkanı ve karargahının hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevlerini engellemeye teşebbüs kapsamında suçlanması için kullanılan bir diğer konu iddia edilen irtica ile mücadele eylem planıdır. Sadece isimsiz ve imzasız bir ihbar mektubuna dayanılarak bu planın Nisan 2009'da hazırlandığı ileri sürülmektedir. Polis Bilgi Destek Daire Başkanlığı'na ait bilgisayarların incelenmesine ait bir tespit tutanağı hazırlamıştır. Bu tutanak 323 sayfadır. Tespit tutanağında iddia edilen irtica ile mücadele eylem planının bulunmadığı iddia edilmektedir. Bu elbette önemlidir. Bu tespit Genelkurmay Savcılığı'nın ulaşmış olduğu neticeyi de doğrulamaktadır. Ancak burada tespit tutanağını hazırlayan terörle mücadele şubesi personeli kendini bir anlamda bilir kişi hatta ve hatta hakim yerine koyarak aşırı bir zorlama ile dairede yazılmış bazı yazılarla söz konusu iddia edilen plan arasında ilişki olduğunu ileri sürmektedir. İddia edilen irtica ile mücadele eylem planı ile ilişkili olduğu düşünülen yazıların yazıldıkları tarihlere bakılırsa 30 Ağustos 2008 ile 30 Ağustos 2010 tarihleri arasında bir yazının olmadığı da açıkça görülebilir. Bu ifade hiçbir zaman ilişki kurulan yazıların da ileri sürülen suçlamalarla ilgili olduğu anlamına gelmemelidir. Son bir söz olarak, Bilgi Destek Dairesi'ne ait 71 adet bilgisayar hard diskinde yapılan incelemeler sonucunda kovuşturmayla ilgili olabilecek hiçbir bilgi ve belgenin bulunmadığı da tespit edilmiştir. Durum budur. Yapılanları ne kabul edebilmek ne de mazur görebilmek mümkün değildir. Suçsuz insanların Silivri'den 19 ay ile 15 ay gibi uzun bir süredir tutsak olmasının, hürriyetlerinin ellerinden alınmasının vebalini bu dünyada ve öbür dünyada kimler nasıl üstlenebileceklerdir? Silivri'de yaşananlar, haksız yere de burada tutulanların, kendilerinin ve yakınlarının ve hatta Türk milletinin büyük çoğunluğunun kemiklerine kadar işlemiştir, işlemeye de devam etmektedir. Bu hukuk cinayetlerine engel olma sorumluluğunun yürütme, yargı ve yasama erkinde olduğu herkes tarafından bilinmekte ve görülmektedir. Hatadan dönmek için son çıkışa hızla yaklaşılmaktadır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 162.